Ayrım 29, Cehennem, Dan Brown, sayfa 411. 75. Bölüm. Sienna galiba kalp krizi geçiriyor diye bağırdı. Langdon yerde yatan Doktor Ferris'in yanına koştu. Adam nefes almakta zorlanıyordu. Ona ne oldu? Langdon'a göre her şey bir anda olmuştu. Aşağıya askerlerin gelişi ve Ferris'in yere düşmesiyle birlikte Langdon bir an için felç olmuş, nereye döneceğini kestirememişti. Sienna Ferris'in yanına çömelip kravatını gevşetti ve nefes almasına yardımcı olmak için gömleğinin üst düğmelerini kopararak açtı. Ama adamın gömleği açılınca Sienna tiz bir çığlık atarak geri çekildi. Ağzını eliyle kapatıp adamın göğsüne bakarak geriye doğru sendeledi. Langdon da onu gördü. Ferris'in göğsünde korkunç görünen Greyfurt büyüklüğünde mavimsi siyah bir leke göze çarpıyordu. Göğsüne bir gülleyle vurulmuş gibiydi. Sienna yüzünde bir şok ifadesiyle Langdon'a bakarak ''İç kanama'' dedi. Bütün gün nefes almakta neden zorlandığı anlaşıldı. Ferris kafasını çevirdi. Konuşmaya çalıştığı belliydi. Ama sadece hafif hırıltılar çıkarabiliyordu. Turistler etrafında toplanmaya başlamıştı ve Langdon ortamın karışacağını hissediyordu. Langdon ''Askerler aşağıda'' diyerek Sienna'yı uyardı. ''Bizi nasıl bulduklarını anlamıyorum.'' Sienna'nın yüzündeki şok ve korku ifadesi çabucak öfkeye dönüştü ve ateş saçan gözlerle Ferris'e baktı. ''Bize yalan söyledin, öyle değil mi?'' Ferris tekrar konuşmaya çalıştı ama sesi çıkmadı. Sienna adamın ceplerini karıştırıp cep telefonuyla cüzdanını çıkardı. Bulduklarını kendi cebine attıktan sonra öfke dolu gözlerle Ferris'e bakarak ayağa kalktı. O sırada yaşlıca bir İtalyan kadın Sienna'ya bağırarak kalabalığın arasından ilerledi. ''Lehay Carpito al petto!'' yumruğuyla kendi göğsüne vuruyordu. Sienna ''No!'' diye karşılık verdi. ''Kalp masajı onu öldürür. Göğsüne bak.'' Langdon'a döndü. ''Robert, buradan hemen gitmeliyiz.'' Langdon Ferris'e baktı. Çaresizce kendine bakıyordu. Gözleriyle bir şeyler anlatmak ister gibiydi. Langdon panik içinde ''Onu bu halde bırakamayız.'' dedi. Sienna ''Güven bana.'' dedi. ''Kalp krizi geçirmiyor ve biz de gidiyoruz hemen.'' Kalabalık artarken turistler bağırarak yardım çağırıyorlardı. Sienna Langdon'un kolunu şaşırtıcı bir güçle kavrayıp onu kalabalığın arasından balkonun temiz havasına çıkardı. Langdon bir anlığına kör oldu. San Marco meydanının batısından batarken balkonu altın rengine boyayan güneş doğrudan gözlerine giriyordu. Sienna Langdon'u soldaki terasa yönlendirip San Marco meydanına ve San Marco'nun atlarının kopyalarına bakmak için dışarı çıkmış olan turistlerin arasından geçirdi. Bazilika'nın ön tarafında hızla ilerlerlerken lagün tam karşılarında kalıyordu. Langdon suyun üzerinde tuhaf bir silüet gördü. Bu fütürist bir savaş gemisine benzeyen ultra modern bir yattı. Sienna ile birlikte balkonda ilerlemeye devam ettikleri için Langdon'un onun ne olduğunu anlamaya vakti olmadı. Bazilika'nın güneybatı köşesinden sola dönerek kağıt kapısına doğru ilerlediler. Burası Bazilika'yı Dükalar Sarayı'na bağlayan ek binaydı. Dükalar buraya halkın okuması için kararnameler astıkları için bu isim verilmişti. Kalp krizi değil mi? Ferris'in siyah mavi göğsünün görüntüsü Langdon'un gözünün önünden gitmiyordu ve birden Sienna'nın adamın gerçek rahatsızlığı hakkındaki teşhisini duymaktan korktu. Dahası bir şeyler değişmişti ve Sienna artık Ferris'e güvenmiyor gibiydi. Bu yüzden mi daha önce benim dikkatimi çekmeye çalışıyordu? Sienna aniden durup trabzandan aşağıdaki San Marco meydanının üstü kapalı kemerli köşesine baktı. ''Lanet olsun'' dedi. ''Düşündüğümüzden daha yüksekteyiz.'' Langdon ona dik dik baktı. ''Atlamayı mı düşünüyordun?'' Sienna korkuyla baktı. ''Bizi yakalamalarına izin veremeyiz Robert.'' Langdon Bazilika'ya doğru dönüp tam arkalarındaki dövme demir ve camdan yapılmış ağır kapıya baktı. Turistler içeri girip çıkıyordu ve tahminleri doğruysa o kapıdan geçerlerse müzenin içine, kilisenin arka tarafına yakın bir yere çıkacaklardı. ''Sienna tüm çıkışları kapatmışlar.'' dedi. Langdon seçenekleri değerlendirdi ve bir tanesinde karar kıldı. ''Sanırım içeride bu sorunu çözebilecek bir şey gördüm.'' ne düşündüğünü ölçüp biçmeden Siena'yı bazilikanın içine yönlendirdi. Kilisenin ortasındaki geniş açıklıktan ve Ferris'in etrafındaki kargaşayı izleyen kalabalığın arasından dikkat çekmemeye çalışarak ilerlediler. Langdon kızgın yaşlı kadının iki siyah üniformalı askeri balkona, kaçış rotalarına doğru yönlendirdiğini gördü. Langdon duvarları inceleyerek acele etmeliyiz diye düşünürken sonunda aradığı şeyi goblenlerin sergilendiği büyük bir vitrinin yanında gördü. Kırmızı uyarı etiketinin üzerinde "Allarme attincendio" yazan parlak sarı bir cihazdı. "Siena yangın alarmı mı?" dedi. "Planın bu mu?" "Kalabalığın arasından sıyrılabiliriz." Langdon uzanıp alarmın kolunu tuttu. Fikrini değiştirmeden harekete geçip kolu aşağı sertçe çekti ve mekanizmanın içerideki küçük cam silindiri kırdığını gördü. Langdon'ın beklediği sirenler duyulmadı. Sadece sessizlik vardı. Kolu tekrar çekti. Hiçbir şey olmadı. Siena ona, "Robert, turist kaynayan taş bir katedralin içindeyiz. Sence etrafta şaka yapmak isteyecek bunca insan varken bu yangın alarmları çalışıyor mudur?" dedi. "Tabii ki. Amerika'da yangın kanunları." "Şu anda Avrupa'dasın. Bizim sizin kadar avukatımız yok." Langdon'un omzunun üzerinden işaret etti. "Ayrıca fazla zamanımız da yok." Langdon arkasını dönüp biraz önce içeri girmek için kullandıkları cam kapıya bakınca balkondan içeri giren ve sert bakışlarla etrafı tarayan iki askeri gördü. Bir tanesinin motosikletin üzerinde Siena'nın evinden uzaklaşırlarken kendilerine ateş eden kaslı ajan olduğunu fark etti. Fazla seçenekleri olmayan Langdon ve Siena kapalı spiral merdivenden zemin kata inerek gözden kayboldular. Aşağıya vardıklarında merdiven boşluğunun karanlığında durdular. İbadethanenin içinde askerler çıkışlarda nöbet tutuyor ve gözleriyle tüm salonu tarıyorlardı. "Langdon, eğer bu merdiven boşluğundan çıkarsak bizi anında fark ederler," dedi. Siena aşağıdaki merdiveni kordon altına alan "Accesso vietato" işaretini gösterdi. Dipnot girmek yasak. Kordonun arkasındaki merdivenler daha da dar bir spiral çizerek zifiri karanlığa doğru iniyordu. Langdon kötü bir fikir diye düşündü. Çıkışı olmayan bir kilise mahzeni. Siena çoktan kordonun üzerinden atlamış, spiral tünelden aşağı inerek karanlığın içinde kaybolmuştu. Siena aşağıdan alçak sesle "açık" diye seslendi. Langdon şaşırmamıştı. San Marco'nun mahzeni benzerlerinden farklıydı. Hala hizmet veren bir şapeldi ve Aziz Marcos'un kemiklerinin yanında düzenli ayinler yapılıyordu. "Siena, galiba doğal ışık görüyorum," diye fısıldadı. "Bu nasıl mümkün olabilir?" Langdon bu kutsal yeraltı mahzenine yaptığı önceki ziyaretlerini hatırlamaya çalışırken Siena'nın büyük ihtimalle Lux Aeterna'yı, mahzenin ortasındaki Aziz Marcos'un mezarını aydınlatan elektrik ışığını gördüğünü düşündü. Yukarıdan yaklaşan ayak sesleri yüzünden fazla düşünmeye vakti yoktu. Kıpırdatmamaya dikkat ederek kordonun üzerinden atladı ve kavisi hissetmek için avucunu kabaca yontulmuş taş duvara koyarak aşağı inmeye başladı. Siena merdivenlerin aşağısında onu bekliyordu. Arkasındaki mahzen karanlıkta belli belirsiz görünüyordu. Eski sütunlar ve tuğla kemerlerin desteklediği alçak taş tavanı olan bir yeraltı bölmesiydi. Kapalı alan korkusu depreşen Langdon, bazilikanın tüm ağırlığını bu sütunlar taşıyor diye düşündü. Güzel yüzü ışıkta hafifçe aydınlanmış olan Siena, "sana söylemiştim," diye fısıldayarak duvarda yukarıda duran küçük kemerli destekleri gösterdi. Langdon aydınlık bacaları diye düşündü. Orada olduklarını unutmuştu. Bacalar mahzene ışık ve temiz hava girmesini sağlamak için tasarlanmıştı ve yukarıdaki San Marco meydanından aşağı inen derin hava bacalarına açılıyorlardı. Pencere camı birbirine kenetlenmiş 15 daireden oluşan dar bir ferforje desenle sağlamlaştırılmıştı ve Langdon içeriden açılabileceklerini düşünse de omuz genişliğinde ve içinden geçilemeyecek kadar dardılar. Pencereden hava bacasına çıkmayı başarsalar bile bacaları tırmanmaları mümkün olmayacaktı. Çünkü 3 metre derinliğindeki bacalar tepede ağır güvenlik kafesleriyle kapatılmışlardı. Aydınlık bacalarından süzülen loş ışıkla San Marco'nun mahzeni ay ışığı vurmuş bir ormana benziyordu. Ağaç gövdesine benzeyen sütunların zemine vuran uzun kasvetli gölgeleri ortama sık bir ormanlık havası veriyordu. Langdon mahzenin ortasına Aziz Marcos'un mezarını aydınlatan ışığa baktı. Bazilika'nın adaşı sunağın arkasındaki taş mezarda yatıyordu. Sunağın önünde Venedik'in Hristiyan aleminin kalbinde ibadet etmeleri için davet edilen şanslı kişilere ayrılmış kilise sıraları duruyordu. Langdon'un yanında aniden hafif bir ışık yandı ve Langdon dönüp bakınca Sienna'nın elinde Ferris'in ekranı aydınlanmış telefonunu gördü. Langdon şaşırmıştı. Ferris şarjının bittiğini söylemişti. Bir şeyler yazmakta olan Sienna, yalan söyledi dedi birçok konuda. Kaşlarını çatarak telefona bakarken başını iki yana salladı. Sinyal yok, belki Enrico Dandolo'nun mezarının yerini bulabilirim diye düşünmüştüm. Aydınlık bacasının yanına gidip cep telefonunu cama doğru kaldırarak sinyal almaya çalıştı. Kaçmak zorunda kalmadan önce Duca'yı düşünme fırsatı olmayan Langdon, Enrico Dandolo diye içinden geçirdi. İçinde bulundukları duruma rağmen San Marco ziyaretleri amacına ulaşmıştı. Atların kafalarını kesen ve körlerin kemiklerini çıkartan hain Duca'nın kimliğini ortaya çıkarmışlardı. Ne yazık ki Langdon, Enrico Dandolo'nun mezarının nerede olduğunu bilmiyordu. Ettore Vio'nun da bilmediği çok açıktı. Bu bazilikanın ve büyük ihtimalle Dükalar Sarayı'nın da her santimini biliyor. Ettore'nin Dandolo'nun mezarının yerini hemen tespit edememiş olması, Langdon'a mezarın San Marco veya Dükalar Sarayı yakınlarında olmadığını düşündürüyordu. Peki nerede? Langdon aydınlık bacalarından birinin altına taşıdığı kilise sırasının üzerine çıkmış olan Sienna'ya baktı. Pencereyi açıp Ferris'in telefonunu hava borusuna doğru tutuyordu. San Marco meydanından gelen sesler aşağıya dolunca Langdon buradan belki de bir çıkış olabileceğini düşündü. Kilise sıralarının arkasında bir sıra katlanır sandalye duruyordu ve Langdon içlerinden birini aydınlık bacasına doğru kaldırabileceğini düşündü. Belki yukarıdaki ızgaralarda içeriden açılıyordur. Langdon karanlıkta Sienna'ya doğru yürüdü. Birkaç adım atmıştı ki alnına inen güçlü bir darbeyle geriye doğru sendeledi. Dizleri üzerine düşerken bir an için saldırıya uğradığını düşündü. Böyle olmadığını fark edince 1.80'lik bedeninin 1000 yıl önceki ortalama insan boyuna göre yapılmış tonozların boyunu geçtiğini hesaba katmadığı için kendine kızdı. Sert taş zeminde diz çökmüş kendine gelmeye çalışırken yerdeki yazıyı fark etti. Sanctus Marcus. Uzun uzun yazıya baktı. Yazıda dikkati çeken Aziz Marcos'un ismi değil, ismin yazıldığı dildi. Latince. Modern İtalyanca ile geçen uzun bir günden sonra Langdon, Aziz Marcos'un isminin Latince yazıldığını görünce birden algılayamamıştı. Yazı unutulmuş dilin Aziz Marcos öldüğü zaman Roma İmparatorluğu'nun konuştuğu ortak dil olduğunu ona hatırlatmıştı. Sonra aklına bir şey daha geldi. 13. yüzyılın başlarında Enrico Dandolo zamanında ve 4. Haçlı Seferi sırasında gücün dili hala Latinceydi. Konstantinopolis'i geri alarak Roma İmparatorluğu'na büyük bir zafer kazandıran Venedikli Duca asla Enrico Dandolo adı altında gömülemezdi. Bu yüzden Latince ismi kullanılmıştı. Enricus Dandolo. Ve bununla birlikte uzun zamandır unuttuğu bir görüntü gözünün önünde canlandı. Vahiy şapelde diz çökmüşken gelse de Tanrı'dan geldiğini hiç sanmıyordu. Gördüğü bir işaret beyninin birden bağlantı kurmasını sağlamıştı. Langdon'un hafızasının derinliklerinden gelen görüntü. Gösterişli bir çiğni zemine gömülmüş olan yıpranmış bir mermerin üzerine yazılmış Dandolo'nun Latince ismiydi. Enricus Dandolo. Langdon dükkanın mezarının sade taş levhasını hayal ederken nefes almakla zorlandı. Ben oraya gittim. Tam olarak şiirde söylendiği gibi Enrico Dandolo gerçekten de altın yaldızlı bir müzeye gömülmüştü. Burası gerçekten de kutsal bilgelik muzeyonuydu ama San Marco Bazilikası değildi. Langdon gerçeği kavrarken yavaşça ayağa kalktı. Sienna aydınlık bacasından aşağı inip ona doğru gelirken sinyal alamıyorum dedi. Langdon güçlükle sinyale ihtiyacın yok diyebildi. Kutsal bilgeliğin yaldızlı muzeyonu. Derin bir nefes aldı. Ben hata yapmışım. Siyanın rengi soldu. Sakın bana yanlış müzede olduğumuzu söyleme. Kendini kötü hisseden Langdon, Sienna diye fısıldadı. Biz yanlış ülkedeyiz. 76. Bölüm. San Marco meydanında Venedik maskeleri satan çingene kadın mola vermiş, bazilikanın dış duvarına yaslanıyordu. Her zamanki gibi ağır eşyalarını bırakıp güneşin batışını seyredebileceği en sevdiği yere geçmişti. Kaldırımdaki iki metal ızgara arasındaki küçük bir niş. Geçen yıllar içinde San Marco meydanında pek çok şeye şahit olmuştu. Ama şu anda dikkatini çeken garip olay meydanın üstünde değil, altında cereyan ediyordu. Ayaklarının altından gelen ani sesle şaşıran kadın ızgaradan aşağıdaki 3 metre derinliğindeki dar aydınlık bacasına baktı. En alttaki pencere açıktı. Bacanın zemininde itilen katlanır bir sandalyenin sürtünme sesini duyuyordu. Sandalyenin arkasından gelen at kuyruklu sarışın güzel bir kadının yukarı doğru kaldırıldığını gördü. Pencereden geçip yukarıdaki açıklığa tırmanacaktı. Sarışın kadın ayağa kalkıp da yukarı baktığında ızgaradan aşağı bakan çingene kadını görünce şaşırdı. Sarışın kadın parmağını dudaklarına götürüp dişlerini göstermeden gülümsedi. Sonra sandalyeyi açıp üzerine çıktı ve ızgaraya uzandı. ''Çingene kısa kaldın.'' diye düşündü. ''Hem ne yapıyorsun?'' Sarışın kadın sandalyeden indi ve aşağıdaki biriyle konuştu. Dar bacanın içinde sandalyenin yanında kıpırdayacak yeri kalmamasına rağmen yana doğru kaydı ve şık bir takım elbise giymiş koyu renk saçlı uzun boylu ikinci bir kişi kendini bazilikanın bodrumundan yukarı çekip dar bacaya çıktı. O da yukarı bakıp demir ızgaranın ardındaki çingene ile göz göze geldi. Sonra bacaklarını acayip bir biçimde bükerek sarışın kadınla yer değiştirdi ve eğreti sandalyenin üstüne çıktı. Parmak ucuna kalkarak ellerini ızgaraya dayayıp yukarı doğru itti. Izgara 1-2 santim kımıldadıktan sonra yerine bırakmak zorunda kaldı. Sarışın kadın çingeneye ''Puderci ulemano'' diye seslendi. ''Yardım eder miyim?'' diye düşünen çingenenin bu işe bulaşmaya hiç niyeti yoktu. ''Siz ne yapıyorsunuz?'' Sarışın kadın bir erkek cüzdanı çıkarıp içinden aldığı 100 euroluk banknotu teklif eder gibi salladı. Satıcının 3 günlük kazancından fazlaydı. Pazarlık yapmaya yabancı olmayan kadın başını iki yana sallayıp iki parmağını havaya kaldırdı. Sarışın kadın ikinci banknotu gösterdi. Talihine inanamayan çingene istemese de başını evet anlamında salladı. Fark edilmeden eğilip ızgarayı tutarken aynı anda hareket edebilmek için adamın gözlerinin içine baktı. Adam yeniden iterken çingene yıllarca eşya taşımaktan güçlenen kollarıyla ızgarayı yukarı çekti ve ızgara yarıya kadar yukarı kalktı. Tam başardıklarını düşünürken aşağıdan gürültülü bir çarpma sesi yükseldi. Katlanır sandalye ayağının altından yok olurken adam da bacadan içeri doğru düşerek gözden kayboldu. Demir ızgara ağırlaşınca düşüreceğini sandı ama 200 euro vaadi ona güç vermişti. Bu yüzden ızgarayı bazilikanın yan tarafına gürültülü bir şekilde bırakmayı başardı. Nefes nefese kalan çingene bacadan aşağı birbirine dolanmış vücutlara ve kırık sandalyeye baktı. Adam ayağa kalkıp silkinirken çingene parayı almak için elini aşağı uzattı. At kuyruklu kadın müteşekkir olmuş bir ifadeyle gülümsedi ve iki banknotu başının üstünde salladı. Çingene aşağı uzandı ama çok mesafe vardı. ''Parayı adama ver.'' Birden aşağıdan gelen kargaşa sesleri duydu. Öfkeli birileri bazilikanın içinde bağırıyordu. Adam ve kadın aynı anda korkuyla dönerek pencereden uzaklaştı. Ardından her şey kaosa dönüştü. İdariyi ele alan adam eğilip sarışın kadına elleriyle oluşturduğu üzengiye basması emrini verdi. Kadın basınca adam onu yukarı itti. Kadın elleri boşta kalsın diye dişlerinin arasına sıkıştırdığı banknotlarla bacanın yan tarafına doğru sekerek kenara uzanmaya çalıştı. Parmakları kenar kısma tutununcaya kadar adam daha yukarı itti. Büyük bir gayret göstererek yüzme havuzundan çıkıyormuş gibi kendini meydana çekti. Parayı çingenenin eline sıkıştırıp hemen arkasını döndü ve bacanın kenarında çömelip aşağıdaki adama uzandı. Çok geç kalmıştı. Siyahlar giyinmiş uzun güçlü kollar aç bir canavarın kolları gibi bacadan içeri uzanıyor, adamı bacaklarından yakalayarak aşağıya doğru çekiyorlardı. Onlarla mücadele eden adam, "Kaç Siena!" diye bağırdı hemen. Çingene onların acılı bir ifadeyle bakıştıklarını gördü. Sonra her şey sona erdi. Adam sert bir şekilde pencereden aşağı bazilikanın içine doğru çekildi. Şok içinde aşağı bakan sarışın kadının gözleri yaşlarla dolmuştu. "Çok üzgünüm Robert!" diye fısıldadı. Kısa bir an sustuktan sonra ekledi, "Her şey için." Daha sonra hızla kalabalığın arasına daldı. Mercheria del Orologio'nun dar ara sokağında koşup Venedik'in kalbine doğru gözden kaybolurken at kuyruğu arkasından sallanıyordu. 29. ayrımın sonu. Sayfa 421.